Gerçekten ne kadar güzel bir gün değil mi? Yani hissediyorum kutsal ruh aramızda, Rab aramızda. Yani bugün gerçekten güzel bir gün. Bugün gerçekten Rab'i sevindiren bir gün. Ve ne kadar iyi bir Rabbimiz var değil mi? Gerçekten bizi günahlı durumumuzdan çekip kurtaran, bizi kendine çeken, bize sonsuz yaşam veren ve hak etmediğimiz halde sürekli bize sağlayışını, lütfunu, merhametini gösteren yüce bir Rabbimiz var. Yüce bir Tanrımız var. Hamdolsun. Ama diğer bir taraftan da ne kadar ona kulluk etmek istesek de, ne kadar onu sevsek, adını yüceltmek istesek de, ne kadar gerçekten ona övgüler sunup hayatımızı layık bir şekilde ona sunmak istesek de, yani bir taraftan dünya, bir taraftan şeytan, bir taraftan da benliğin saldırıları var değil mi? Ve bazen insanız, kapılıyoruz, zayıflıklarımız var. Ama işte o zamanlarda bile Rab yine de lütufkar. O zamanlarda bile Rab yine de bizden uzak bir Rab değil. Birçok denenmelerden geçiyoruz değil mi? Bu hayat o kadar çok denenmelerle karşımıza birçok şeyler çıkartıyor ki bazen düşünün, yani trafiktesiniz ve araba kullanıyorsunuz. Trafik çok kötü, çok yavaş ilerliyor. Kızmaya başlıyorsunuz. Aniden bir araba önünüze çıkıyor, değil mi? Ve bir anda kaza yapacak oluyorsunuz. Ama hamdolsun, yani kurtuluyorsunuz o an. Ama içinizde bir öfke. Yani öyle şeyler söylemek istiyorsunuz ki, yani sizi bu duruma sokan kişiye ve bazen ağzınızdan kötü sözler çıkabilir, değil mi? Bazen yorucu bir gün geçiriyorsun, eve geliyorsun, şöyle dinleneyim diyorsun. O sırada eşim geliyor, diyor ki, konuşmamız lazım. Ya şimdi mi diyorsun? Bazen kiliseden kardeşlerle buluşuyorsun. Bereketli bir zaman geçirmek istiyorsun. Ve kardeş başlıyor birileri hakkında bir şeyler anlatmaya. Sonra bir bakıyorsun kendini dedikodunun içerisinde buluyorsun. Zaten kilolarınla ilgili canın sıkılıyor değil mi? Yani birisi karşına çıkıyor, diyor ki, ya sen kilo mu aldın diyor. O zaman içinden öyle şeyler söylemek istiyorsun ki, değil mi? Yabancısın, zaten Türkçeyi öğrenmek için o kadar çok çaba sarf ediyorsun. Bazen bir kardeşle karşılaşıyorsun, sen hala Türkçeyi öğrenemedin diyor. Yani öyle şeyler yapmak istiyorsun, öyle şeyler söylemek istiyorsun. Okuldasın, birileri sana sataşıyor, incitecek laf söylüyor veya küfür ediyor. O an öyle bir saldırmak istiyorsun ki ağzını burnunu kırmak istiyorsun, değil mi? Bazen iş yerinde mesai arkadaşın sırf patrona yalakalık yapmak için öyle şeyler yapıyor ki senin hakkını gasp ediyor ya da sana zarar veriyor. Sen de onu bazen öyle bir alaşağı etmek istiyorsun ki hani diyorsun işini kaybetsin, defolsun buradan gitsin. Bekarsın ya da evlisin. Bazen güzel ya da yakışıklı bir bayan ya da erkek karşına çıkıyor. Bir anda duyguların seni başka yerlere götürüyor, peşinden gitmek istiyorsun. Evdesin, yalnızsın, canın sıkılıyor, internettesin. Bir anda bir reklam geliyor, ona tıklayıp bir bakıyorsun, farklı farklı sitelere girmişsin. Yani hayat ne kadar çok denenmelerle dolu. Daha bunun gibi birçok örnekler sayabilirim ama denenmeler bu hayatın bir parçası. Yani birçok denenmelerden geçiyoruz. İşte bu denenmelerden geçerken, yani nasıl karşılık veriyoruz, nasıl tutumlar sergiliyoruz, asıl konuşmak istediğim şey o. O yüzden bugün sizinle iki tane vaftize ve iki tane denenmeye bakmak istiyorum. Biri İsrailoğullarının vaftizi ve denenmesi, diğeri ise İsa Mesih'in vaftizi ve denenmesi. Ve şu an bu denenmelerden geçerken iman hayatınızda sizin hayatınız daha çok hangisini yansıtıyor? Hangi vaftiz ve denenmeyi yansıtıyor? Ona artık siz karar verirsiniz ben paylaştıkça. Ama gelin, yani bakalım, yani kutsal kitapta ne gibi denenmelerle karşılaşmış İsrailoğulları. Yani denenmeler sadece bu zamanda bizim başımıza gelen şeyler değil. Yani ta geçmişten beri, ta günaha düştüğünden beri insanoğlunun sürekli mücadele ettiği bir şey. Adem bahçesinde denendiğinde başarısız oldu. Ve onun başarısızlığı bütün yaratılışı ne yaptı? Düşürdü. Değil mi? Ve şu an bütün sıkıntıların, zorlukların sebebini biz o denenmedeki başarısızlıktan alıyoruz. Çünkü biz de o soydan geldiğimiz için hepimiz etkilendik. Ve bakıyoruz kutsal kitapta birçok denenmeler var. İsrailoğullarının denenmesi var. İsterseniz o ayeti bir okuyalım. 1. Korintiler 10. bölüm 1 ve 10. ayetler diyor ki, kardeşler, atalarınızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum. Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi. Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Atalarından gelen ruhsal kayadan içtiler. O kaya Mesih'ti. Ne var ki Tanrı onların çoğundan hoşnut değildi. Nitekim cesetleri çöle serildi. Bu olaylar onlar gibi kötü şeylere özlem duymamamız için bize ders olsun diye oldu. Onlardan bazıları gibi puta tapanlar olmayalım. Nitekim şöyle yazılmıştır. Halk yiyip içmeye oturdu. Sonra da kalkıp çılgınca eğlendi. Onlardan bazıları gibi fuhuş yapmayalım. Fuhuş yapanları 23 bini bir günde yok oldu. Yine bazıları gibi Rabbi denemeyelim. Böyle yapanları yılanlar öldürdü. Kimileri gibi de söylenip durmayın. Söylenenleri ölüm meleği öldürdü diyor. İsrail'in denenmesinden ve vaftizinden bahsediyor Korintlerin yazarı Paulus. Ve bu denenmeden, vaftizden sonraki denenmeden başarısız çıktıklarından bahsediyor. Hatırlayalım onu biraz. Hatırlarsanız İsrailoğulları Mısır'dan çıkmadan önce neredeydi? Mısır'da köle durumdaydılar değil mi? Firavun'un, Mısırlıların köleliği altında yaşıyorlardı. Acı çekiyorlardı, ağır işlerde çalıştırıyorlardı. Köle gibiydiler. Ve o kölelik altında, o kölelik altında tanrılarına da iyi bir şekilde, özgür bir şekilde tapınamıyorlardı. Özgürlükleri yoktu. Ve Tanrı o İsrail'i, ki İsrail demek Tanrı'nın halkı demek, o halkını o kölelikten kurtarmak istedi. Onların feryatlarını, onların yıllardır o kölelikte çektiği sıkıntıları gördü, duydu ve onları oradan, o kölelikten kurtarmak istedi. Bunun için Musa'yı gönderdi. Ve Musa'nın aracılığıyla mucizeler yaparak ne yaptı? Halkı bir günde Mısır'dan çıkardı. İşte o çıktıktan sonra şeytan, yani o zaman Firavun, şeytanın simgesi olarak onların peşinde, yine onları tekrar Mısır'a döndürüp kölelik yapmak için onların ardından gitti. Ve onlar Kızıldeniz'e geldiklerinde önlerinde bir deniz. Geçecek bir yer yok, köprü yok, uçak yok. Karşı tarafa geçmezlerse ölüm tehlikesi var. Ve Tanrı orada bir mucize yapıyor ve Kızıldeniz'i ikiye ayırıyor. Ve halkı oradan, kuru topraklardan basar geçer gibi ne yapıyor? Kızıldeniz'den geçiriyor. İşte Korint yazarı
Kızıldeniz'den geçen bu halkın orada Kızıldeniz'de vaftiz edildiğini söylüyor bu vesileyle. Yani vaftiz edildiler. Rab'be ait bir halk olarak o Mısır'dan çıktılar. Artık Kızıldeniz'i geçtikten sonra Mısır arkalarında kaldı. Kölelik arkalarında kaldı. Ve artık özgür bir halk olarak Tanrı'nın onlara vaat ettiği topraklara doğru ne yapmaya başladılar? İlerlemeye başladılar. Süt ve bal akan diyara, rahata kavuşacakları bir diyara Tanrı onları götüreceğine dair söz verdi. Ama halk nereye gideceğini, nasıl gideceğini bilmiyordu. İhtiyaçlarını bu yolculuk sırasında nasıl karşılayacağını bilmiyordu. Ama Tanrı onları yalnız bırakmadı o yolculuk sırasında. Ne yaptı? Onlar acıktıklarında Tanrı onlara gökten man yağdırdı. Her gün taze man yağdırdı ve onların açlığını giderdi. Onlar çölde susadıklarında kayadan su çıkardı ve onlara su içirdi. Kana kana su içtiler. Elbiseleri eskidiğinde elbiseler, düşmanları, Amelekler, Edomlar ve bunun gibi birçok düşmanları onları katletmek, yok etmek, tamamen ortadan kaldırmak istediklerinde Tanrı onlara zafer verdi. Tanrı onların ihtiyaçlarını karşıladı. Tanrı onları korudu. Ve Tanrı onların arasında yaşadı tapınak aracılığıyla. Ve gündüz bulut direği, gece ateş direği olarak onların önünden gitti. Vaat edilen topraklara onları ulaştırmak için. Ama onlar ne yaptılar? Kendilerini o tutsaklıktan kurtaran, kölelikten kurtaran ve Kızıldeniz'de vaftiz ederek kendisine bağlayan Tanrı'ya karşı, onların ihtiyaçlarını karşılayan, seven, sevgi gösteren, koruyan Tanrı'ya karşı İsrail nasıl bir tutum gösterdi? Bakın buraya baktığınız zaman, 5. ayette diyor ki, ne var ki Tanrı onların çoğundan hoşnut değildi. Neden? Çünkü Kızıldeniz'i geçtikten sonra coşkuyla, sevinçle Rabbi yücelten, ona tapınan halk çölde sıkıntı çekmeye ve zorluk yaşamaya başlayınca ne yaptılar? Hemen tanrılarını unuttular. Altından bir buzağı yapıp, değil mi? İşte o putu yaparak dediler ki bizim tanrımız budur. Bizi Mısır'dan çıkaran tanrı budur dediler. Tanrı'yı unuttular bir anda. O görkemli eliyle mucizeler yaparak kendilerini Mısır'dan çıkaran o Tanrı'yı unuttular. 7. ve 8. ayetin dediği gibi Mısır'dan kutsal olmaya ve kutsal bir hayat sürmeye karar vererek çıkıp bu yolculuğa başladılar. Ama yiyip içip çılgınca eğlenceler yapıp zina ve bunun gibi daha birçok günah işleyerek ne yaptılar? Gözlerinin ve benliklerinin tutkularına kapıldılar. Tanrı onlardan kutsallık isterken, onlar Kızıldeniz'de vaftiz olup temizlenmişken yine aynı şekilde günahlı hayatlarına devam etmek istediler. 9 ve 10. ayetlerde dediği gibi şükretmek yerine defalarca Tanrı'yı deneyip hayatları konusunda şikayetler edip söylendiler. Geçmiş hayatlarına ne yaptılar? Özlem duydular, değil mi? Geçmişteki hayatlarına özlem duydular. Özlem duydukları hayata bakın. Kölelik, inleyen, sıkıntılar, zorluklar çeken, başka hükümranlıkların altında yaşadıkları o hayata özlem duydular. Çölde Sayım 11. bölüm 4 ve 6. ayetlere baktığımızda diyor ki, derken diyor halkın arasındaki yabancılar başka yiyeceklere özlem duymaya başladılar. İsrail'de yine ağlayarak keşke yiyecek biraz et olsaydı dediler. Mısır'da parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gözümüzün gördüğü yok diyorlar. Düşünün. Yani her gün mucizevi bir şekilde Tanrı gökten man yağdırıyor ve bunu yiyorlar. Ama ne yapıyorlar? Pırasaları, soğanları, karpuzları, sarımsakları özlüyorlar. Geçmiş hayatlarını özlüyorlar. Bir teolog şöyle demişti. Dedi ki, İsrail'i Mısır'dan çıkartmak Tanrı'nın bir gününü aldı. Ama Mısır'ı İsrail'in içinden çıkartmak 40 yılda olmadı. 40 yılda olmadı. Tanrı İsrail'i Mısır'da bir günde çıkarttı ama Mısır'ı onların içinden çıkartmadı. Çünkü onlar bırakmak istemediler. Bakın kutsal kitaba baktığımızda aslında Mısır'dan çıktıktan sonra vaat edilen topraklara kadar yasanın tekrarı 1. bölüm 2. ayete baktığımızda diyor ki Horev'den Seyir Dağı yoluyla Kadeş Barnea'ya gitmek 11 gün sürer. Yani vaat edilen topraklara gitmek 11 gün sürer. Ama onlar 40 yıl boyunca yani o çölde dolandılar. 40 yıl boyunca gidemediler. 11 günlük yolu 40 yılda alamadılar kolay kolay. Neden? Çünkü isyanları yüzünden. Neden? Çünkü denenmelerden başarısız çıktıkları için, Tanrı'ya şükretmedikleri için, Tanrı'ya bağlanmadıkları için, Tanrı'yı yüceltmedikleri için. Kurtuldular, vaftiz oldular ama yine de dünya, benlik ve şeytan onları defalarca ne yaptı? Ayarttı. Bakın burada böyle bir İsrail görüyoruz. Böyle bir vaftiz ve böyle bir denenme görüyoruz. Ve bundan başarısızlıkla çıkan bir İsrail görüyoruz. Peki biz denenmelerde nereye bakacağız? Tabii ki bunlardan ders almamız lazım. Çünkü o yüzden Korintliler mektubunda Paulus diyor ki bunlar onların başına geldi ki bugün okuyan bizlere ders olsun diye. Ama aynı zamanda denenmelerden başarıyla çıkmak için bizim önümüzde harika bir örnek olarak İsa Mesih durmaktadır. İsa Mesih beden alıp yeryüzüne geldiğinde 30 yaşına ulaştığında ne yaptı? Artık görevine, hizmetine başlamak için harekete geçtiğinde ilk olarak vaftizci Yahya'nın yanına gidiyor. Vaftiz olmak için, onun tarafından vaftiz edilmek için Yahya'nın yanına geliyor. Matta 3. bölüme baktığınız zaman görebilirsiniz. Ve burada gerek vaftizle gerekse vaftizden sonra hemen tıpkı İsrail gibi ne yapıyor? Denenmelerle karşılaşıyor değil mi? İşte burada birçok prensipler öğrenebiliriz. İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria Irmağı'na Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya? Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa şu karşılığı verdi. Şimdi buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz. İsa vaftiz olur olmaz. Sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum dedi. İsa da vaftiz oldu Yahya tarafından. İsa neden geldi? Bizi içinde bulunduğumuz kölelikten, günahın köleliğinden kurtarmak için. Tıpkı Tanrı nasıl Musa'yı, İsrail'i o Mısır'daki kölelikten kurtarmak için gönderdiyse, İsa da bizi o günahın köleliğinden kurtulmamız için, kurtarmak için ne yaptı? Beden alıp aramıza geldi. Onda hiç günah yoktu, hiç kusur yoktu. Tamamen %100 kutsal ve mükemmeldi. Onun vaftiz olmasına gerek yoktu. Günah işlediği hiçbir şey yoktu. Ama o bizim yerimize günah olduğu için, bizim günahlarımızı çarmıhta alıp da bizim yerimize bedel ödeyeceği için o vaftiz oldu Yahya tarafından. Ve vaftiz olduğu zaman İsa, Baba Tanrı işte sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum dedi. Ve kutsal ruh geldi, onun üzerine bir güvercin gibi indi. Ve daha sonra, vaftizden sonra ne görüyoruz? İsa denenmek üzere ruh tarafından çöle götürülüyor. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp, Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Yalnız ekmekle yaşanmaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır, Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek, ayağın bir taşa çarpmasın diye. Seni ellerin üzerinde taşıyacaklar. İsa iblise şu karşılığı verdi, Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye yazılmıştır. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı, ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi, çekil git şeytan, Tanrı'nın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti, melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Görüyor musunuz? İsa da vaftiz olduktan sonra çöle gidiyor. Tıpkı İsrailler o Kızıldeniz'i geçtikten sonra çöle gittikleri gibi. Ve burada İsa'nın da iblis tarafından denenmesine baktığınız zaman İsrailoğullarının çöldeki denenmesiyle aynı olduğunu görüyorsunuz. Ama İsa bütün bu denenmelerden başarıyla çıktı. Başarıyla çıktı. Çünkü İsa'nın gözü tamamen Tanrı'daydı. İsa'nın gözü tamamen onu yüceltmek içindi. İsa'nın gözü tamamen geldiği misyonu tamamlamak içindi. Ne amaçla geldiğini, kim olduğunu ve neler yapması gerektiğini bilen birisiydi. Nasıl yaşaması gerektiğini bilen birisiydi. Ve buraya baktığımızda her denenmede Tanrı'nın sözüyle iblise karşılık veriyor. Ve bizim örneğimiz olarak tamamen mükemmel bir şekilde denenmeden geçiyor. Adem başarısız oldu, ilk Adem. Ama son Adem İsa ise tamamen denenmeden başarıyla çıktı. İsrail Tanrı'nın halkı olarak başarısız oldu çölde. Ama İsa bizi kurtarmak için, bizim kurtarıcımız olarak ne yaptı? O denenmeden başarıyla çıktı. Babaya güvendiği için, kutsal ruhla birlikte olduğu için ve tamamen kendisini Rab'be teslim ettiği için. Neden bunları paylaştım bugün? Çünkü biz de bugün bir vaftiz yaşayacağız. İsa'nın sayısını tutturduk. 12 tane. 12 tane öğrenci var. Hamdolsun. 12 kişi İsa Mesih'in müjdesini duymuş, kendi günahlılığını kabul etmiş, tövbe edip İsa'ya iman etmiş ve gerçekten İsa'yı seven ve ona bağlanmak için vaftiz olmak isteyen 12 kardeş. Vaftiz olacaklar. Ama vaftizle her şey bitmiyor. Bizler de vaftiz olduk. Sadece vaftiz olacak olan kardeşler için değil bu vaaz. Aynı zamanda vaftiz olmuş olanlar için. Bizler de vaftiz olduk değil mi? Ne zaman? Belki 3 sene, 5 sene, benim gibi belki 23 sene önce. Yani ne zaman olduysanız fark etmiyor vaftizi. Ama neredesiniz şu anda? İsrailoğulları gibi mi, İsa gibi mi yaşıyorsunuz? İsrailoğulları gibi şikayet edip geçmiş hayatınıza özlem mi duyarak yaşıyorsunuz? Yoksa İsa gibi, yani Tanrı'ya tamamen kendinizi teslim ederek ve onun kendisini gönderdiği amaca uygun bir şekilde yaşayarak mı gerçekten bu denemelerden geçiyorsunuz? Bugün siz de birçok denemelerden geçiyorsunuz. Ben de birçok denemelerden geçiyorum. Bu kardeşler vaftiz olduktan sonra onlar da birçok denemelerden geçeceksiniz. Şeytan ta ki biz Rab'be kavuşana kadar sürekli bizi ayartmak isteyecek. Sürekli dünya aracılığıyla, benlik aracılığıyla, tuzakları aracılığıyla bizi kendisine çekmek isteyecek. Rab'be karşı itaatsiz, günahkar hayatımıza tekrar dönmemiz için bizi ayartmak isteyecek. Peki bu denenmelerle karşılaştığımızda biz nasıl bir model seçeceğiz? İsrailoğulları gibi mi, yoksa İsa gibi mi? Bugün denenmelerden geçerken nasıl karşılık veriyorsunuz? O denenmeler size nasıl gerçekten Rab'be yaklaştırıyor mu, yoksa Rab'den uzaklaştırıyor mu? Denenmelerde nasıl metotlar kullanıyorsunuz? Ne yaptı İsa? Sürekli Tanrı sözüyle cevap verdi, değil mi? Trafiktesin, araba kullanıyorsun. Adam bir anda önüne kırıyor. Tehlike atlatıyorsun. Ve öyle sinirleniyorsun ki küfretmek istiyorsun. O anda ne yapıyorsun? Tanrı'nın kılıcını çekiyorsun. Kutsal kitap diyor ki Tanrı'nın sözü keskin kılıç gibidir. İki ağızlı keskin kılıç gibidir. Tanrı'nın sözü kılıca benzetiliyor. İşte şeytan saldırdığında o denenmede ne yapıyorsun? Hemen Tanrı'nın sözünü çekiyorsun. Diyorsun ki Efesler 4:29'da dediği gibi ağzınızdan hiçbir kötü söz çıkmasın, işitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yararlı olacak diyor sözleri söyleyin. Aynı şekilde eve geldin, yorgunsun. Eşim dedi ki gel biraz konuşalım. Ya bırak şimdi demek üzereyken Tanrı sözünü çekiyorsun. Ne diyor? Petrus mektubunda birbirinize karşı bağımlı olun, birbirinizi sevin, birbirinize saygı gösterin. Kiliseden kardeşle buluşuyorsun, hemen sana başlıyor birilerinin hayatında konuşmaya, dedikodu yapmaya. Hemen ne yapıyorsun? Dedikoduyla mı cevap vereceksin? Yoksa Tanrı'nın kılıcını mı çekeceksin? Tanrı'nın kılıcını çekiyorsun. Ve 2. Korintiler 12:20 aranızda çekişme, kıskançlık, dedikodu olmasın diyor. Okulda sana sataşıyor birisi, incitecek laf söylüyor, küfür ediyor. O anda ona saldırmak, ağzını burnunu kırmak istiyorsun. Ama İsa Matta'da hemen kılıcını çekiyor. Diyor ki işte size karşı diyor zulmedenlere öbür yanağınızı çekir. Size tokat atana öbür yanağınızı çekir. Daha bunun gibi denenmelere karşı Tanrı sözüyle, Tanrı ruhuyla daha birçok cevaplarımız var Tanrı'nın sözünde yer alan. Ama bu sizin seçiminize kalmış. Rab sizi kurtardı, vaftizle ona bağlandınız ve siz de bugün bağlanacaksınız. Ama ondan sonraki yaşamınız Rab'be bağlı olarak, onun ruhu aracılığıyla, onun sözünü okuyarak ve Tanrı'nın kilisesine adanarak devam edilmesi gereken bir iman yolculuğudur. Eğer bu iman yolculuğunda Tanrı'nın istediği şeyleri yapmazsanız, o zaman İsrail gibi başarısız olacaksınız. Ama Tanrı'nın söylediği gibi eğer onun sözünü okur, ruhu aracılığıyla hareket eder ve İsa'ya bağlı bir şekilde adımlarınızı atar ve Tanrı'nın ailesine bağlı bir şekilde yaşarsanız, işte o zaman o denenmelerden, o sıkıntılardan, o zorluklardan Tanrı sizi de zaferle çıkaracaktır. Bu yüzden kardeşler gelin, Kolosserler'de dediği gibi Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Gelin biz bugün gökteki değerleri düşünelim. Gelin bugün biz denenmelerin içerisinde Mesih'e bakalım. Ve işte o denenmelerin içerisinde zaferle çıkabiliriz. Amin.
Amin.